Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Epey bir aradan sonra bir araya gelme, evet, fırsatı bulduk. Memnunuz. Bu arada ben demin bir kapatışı unuttum. Amerika Birleşik Devletleri'nin onlarca üniversitesinde ve dünyanın başka üniversitelerinde devam eden boykot şeyleri yükselişte ve sert bastırmalar oluyor. Ama yani 68'in yıl dönümünde tam anlamıyla bir tarihin tekerrürü gibi bir şey var ve öğrenciler çok kararlı görünüyorlar. İşte şeyde Barnard Üniversitesi'nde, Columbia Üniversitesi'nde
kolejlerinden bir tanesi.
Tanesinde de bir öğrenciyle de son durumu konuşmaya çalıştık.
Evet, eylemlere önce katılan eylemlere bir öğrenci arkadaşımız da. Evet.
Öyle de bir canlı yayın yaptık. Oradan geç saatlerde. Onu da söyleyeyim, bildireyim dedim. Şimdi devam edelim seninle. Ekonomik gidişatta, yani 1 Mayıs'ta özellikle Türkiye'de de çok, İstanbul'da gene izin verilemedi Anayasa Mahkemesi'ne rağmen, kararına rağmen. Ve bir ekonomik bakımdan da gidişat çok parlak gözükmüyor. Parlamenter rejime dönülecek mi, dönülmeyecek mi? Bir genel olarak bir ekopolitik gidişatı değerlendirelim mi?
Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Daha doğrusu böyle yaklaşmamız lazım. Çünkü tek başına ekonomik gidişat tabii önemli ama aslında önümüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulayacağı politik senaryolarla iç içe geçmiş durumda. Çünkü bunu herhalde uzun boylu anlatmaya hiç gerek yok. İktidarda kalabilmek Recep Tayyip Erdoğan için bir beka adeta, onların deyimini kullanacak olursak. Bir beka meselesi. Dolayısıyla ne yapıp edip yeniden bir şekilde iktidarda kalmak isteyecek. Bu ille cumhurbaşkanlığı da olmayabilir gerekirse. Ama istersen çok kısaca ben ekonomik önümüzdeki dönemde ekonomik gidişat çok kısaca düşüncelerimi paylaşayım. Aslında pek çok iktisatçı böyle düşünüyor. Kurumlar da böyle düşünüyor. Bir kere tabii en büyük sorun, anahtar sorun enflasyon. Bu son aylarda da gösterdi ki aslında hafiften yeniden bir yükselişe geçti. Bunu büyük bir direnç kazandı enflasyonun. Çok açıkça gözüküyor. Şimdi hedefleri iktidarın bunu en azından değil miyim, hatta en fazla 2 yıl içinde hiç olmazsa %10 civarına düşürmek. Çünkü yenilgide de bu yerel seçimlerde 31 Mart'ta uğradıkları büyük yenilgi aslında buradan kaynaklandığını onlar da sanıyorum artık fark ettiler. Çünkü enflasyon alt üst ediyor ekonomiyi ve ciddi yoksullaştırıcı etkiler yapıyor. Bu bakımdan ne yapıp edip bunu halletmek istiyorlar. Zaten 31 Mart yenilgisinden sonra da aslında Mehmet Şimşek'e tekrar yeşil ışık yaktığını ve onunla devam etmek istediğini, yani bu enflasyonla mücadele planının öncelikli olduğunu açıkça söyledi. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Su gene bütün iktisatçılar hemfikir bu konuda. Bu kadar yüksek ve dirençli bir enflasyonu 2 yıl içinde %10 civarına indirebilmeniz için iki şeyin yapılması şart. Bunlar da aslında birbirini tamamlayan şeyler. Birincisi, iç talebi kısacaksınız. Talep baskısını fiyatlar üzerinde. Çünkü çok ciddi gene 2023'teki genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar olmasa bile yine de ciddi harcamalar yaptı seçimlere yönelik. O kadar ki tek bir rakam vereyim, ben de iki gün önce bunu gördüm bu rakamı. Kamu harcamaları, tüketim harcamaları, yatırım harcamaları düşüşte. Tüketim harcamaları bir yıl önceye göre %40 artmış. Şimdi bunlardan vazgeçeceksiniz. Vergi ne yaparsınız? Tamam, Merkez Bankası faizleri yükseltti. Bence daha fazla yükselmesi gerekiyor ama bu tartışmaya açık. O kadar önemli değil. Yani para politikasında devam edilecek sıkı para politikasında. Kolay kolay faizler indirilmeyecek zaten Temmuz Ağustos'ta. Bunu defalarca söyledik bu programda da. Bir baz etkisi var. Geçen yıl %20'ye yakın, 2 ayda birikimli olarak %20'ye yakın bir enflasyon artışı olmuştu. Bu devreden çıkacak. Yani 5-6 olabilir, bilemediniz. Belki daha düşük. Yani sonuçta nereden baksanız bizden bire bir 15 puan gibi bir şey yıllık enflasyonda düşüş olacak. İşte ondan sonra bunu adım adım indirmeniz lazım. Hem de 1,5 yıl gibi nispeten kısa bir dönemdi. Şimdi buradan para politikasında taviz vermeyeceği anlaşılıyor Merkez Bankası'nın. Kabul. Ama bunun yetmeyeceği çok açık. İç talepte bir kısıntıya gitmeniz lazım. Bunu vergi artışları yoluyla yaptılar. Artık vergilerde daha fazla artacak bir şey yok. Marş yok. Geriye ne kaldı? Bir bacağı eksik hala mali disiplin. Bütçe açığı hala çok yüksek bu harcamalar yüzünden. Onun için dikkat ederseniz Recep Tayyip Erdoğan da söyledi mi söylemedim bunu hatırlamıyorum ama yani hem Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkan Yardımcısı Yılmaz ekonomiden sorumlu. Hem Mehmet Şimşek durmadan tasarruf, tasarruf, tasarruf, kamuda tasarruf yapacağız deyip duruyorlar. Ne kadar yapabilecekler bilmiyorum ama bir planları hazırlandığı söyleniyor. İster istemez harcamaları kısacaklar. Şimdi bu durumda böyle bir mali disiplin artı sıkı para politikası, iç talepte gelirler üzerinde de baskı, onu da hatırlatayım. Arkasında durulacaklar mı hala bilmiyorum ama artık asgari ücrete yılda sadece bir defa zam yapılacak da dediler. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiği zaman sıkıntılı bir dönem. Özellikle emeğiyle geçinen hem de esnaf kendi hesabına çalışanlar için son derece sıkıntılı bir buçuk yıl en azından bekliyor onları. Şimdi böyle bir durumda oylarının artmayacağı belli. Neye güveniyor? Diyor ki işte Mehmet Şimşek herhalde o sözü verdi. Merak etmeyin 2026 yılının sonunda işte biz artık yavaş yavaş tekrar gaza basabilecek duruma getireceğiz. Enflasyonu düşürmüş olacağız. Seçimlere de 2 yıl var olacak. 2028'de malum evet, o tarihte resmi olarak yani yapılması gereken tarih o tarih. O zaman tekrar gaza basılabilir, işte durum toparlanabilir. Şimdi bu tabii ne kadar mümkün, açıkçası bunun çok zor olduğunu düşünüyor tüm iktisatçılar. Ben de böyle düşünüyorum. Yani bu kadar dirençli bir enflasyonu tabii ki düşürebilirsiniz %10'lara ama çok can yakarak ancak bunu yapabilirsiniz.
Buraya pek ne demek, ne demek can?
Bir kere böyle bir ikilemle karşı karşıyalar.
Seyfettin, bir şey sorabilir miyim arada lütfen?
Tabii ki.
İki şey daha doğrusu. Bir tanesi geçen birkaç gün önce Euronews'un sitesinde Türkiye'nin enflasyonda dünya dördüncüsü durumunda olduğunu, yani yıllık enflasyon oranının Mart 2024 veya en yakın tarih itibariyle Arjantin, Suriye, Lübnan'dan sonra Türkiye'nin geldiğini öğrendik. Gerçi onlarınki çok yüksek, 288, 140 ve 123'tü. Türkiye'ninki 69 olarak görünüyor.
Evet.
Ama onun dünyadaki en yüksek enflasyonun olduğu dördüncü ülke olduğu gerçeği değişmiyor. Peki bu durumda nasıl bir öngörüyle bu kadar hızlı bir değişiklik yapılabilir diye sormak.
Vallahi bunu yapılamayacağına, bunun mümkün olmadığına, çünkü bir kere bir o kadar güvensizlik yarattı ki bu enflasyonu aşağı çekmek sadece yüksek faiz işte talebi baskılamakla iş bitmiyor. Hedeflere enflasyon Merkez Bankası'nın tabii hükümetle birlikte koyduğu hedeflere piyasa aktörlerinin özellikle fiyat yapıcıların, firmaların inanması lazım. Çünkü buna şu anda böyle bir inanç yok. Bunu ancak hakikaten evet bunlar dediklerini yapıyorlar, sözlerinin arkasında duruyorlar. O zaman bunu yapabilirler deyip enflasyon beklentilerinin hakikaten değişmesi lazım. Şimdi orada büyük sorunları var. Onu yaşayarak göreceğiz. Bu ayrıca tabii Türkiye'de yani bu saydığın ülkelere baktığın zaman ya oradaki biz kendi kendimize yarattık. Yani Suriye'de savaş var. Arjantin de tabii kendi kendine yarattı ama artık Arjantin kayıp bir ekonomi zaten. Yani yıllardır böyle, 10 yıllardır böyle, yarım yüzyıldır böyle.
Evet. Gerisi Suriye, Lübnan.
Devlet kalmadı. Evet. Şimdi bunlarla zaten baktı. Aslında Türkiye birinci hani normal başında bir savaş işte belası olmayan, çöküşte olmayan bir ülkeler arasında bir numara enflasyonda hali. Neyse şunu söylemeye çalışıyordum. Bunun çok zor olacağı belli. Büyüme tahminleri %3 ile 4 arasında en iyimserdir. Ki bunun da yetmeyeceği kanaati var bazı iktisatçılarda. Bu şu demektir, %3 ile 4 arası biliyorsunuz yani büyüme belki çok rakamları bazı dinleyiciler için çok da anlamlı olmayabilir aşina değillerse ekonomik şeylere, göstergelere şunu söyleyeyim, bu kesinlikle işsizliğin artacağı demektir. Yani ben can yakmaktan, işte kemer sıkmaktan bahsederken hem yoksullaştırıyor tabii işsizlik artışı hem ciddi bir travma. Oysa bu son 3 yılda epey aşağı çekilmişti işsizlik oranı. Bu yeniden şimdi tırmanacak %10'ların üstüne, 11'lerin, 12'lerin üstüne. Buna hani ya 2 yılda, 1,5 yılda, hadi bilemedin 2 yılda hala hedeften çok uzağız, büyük bir sorun var. Bunu daha da sıkılaştıralım. Gerekirse %0 büyümeyi, hatta daralmayı göze alalım. Varsın işsizlik, artsın, yeter ki biz bu enflasyonu bitirelim. Böyle diyecek halleri yok işte. Burada siyaset devreye giriyor. Çünkü o zaman seçimlere zaten çok az kalmış oluyor. Hatta şu da tabii büyük bir sorun onlar için, oraya geleceğim. 2028'i bekledikleri takdirde bir kere Recep Tayyip Erdoğan bu anayasa değişmezse, mevcut kurallarıyla devam ederse zaten aday olamıyor. Artık burada evet. Bir ben çok tabii uzman olduğum bir konu değil ama uzmanlarını okuyorum, diyorlar ki bunu artık hiçbir kılıf bulamaz Yüksek Seçim Kurulu. Çünkü öncesinde bir kılıf buldular, anayasa değişmişti. Şimdi böyle bir kılıf yok. Şimdi dolayısıyla ya anayasayı değiştirecekler, yine bir değişiklik yapacaklar, oraya geleceğim, ya bir yıl önceye alacaklar seçimi. O zaman aday olabiliyor. Yani 2027'ye geliyoruz o zaman. 2027 Mart'ı değil mi? Genel seçimler 2023'te ne zaman yaptık?
Nisan'da.
Yok, yani. Nisan-Mayıs'ta yaptık.
Nisan-Mayıs, evet.
Mayıs'ta yaptık, tamam. 2027 Mayıs'ı, 2027 Mayıs'ına şurada ne kaldı? 3 yıl kaldı. Bunlar seçimlere bir yıl kalkmış, hala enflasyon yüksek. Bu arada tamam belki düştü %20'ler civarında ama bunun için büyük bir bedel ödenmiş. oyları iyice düşmüş. Şimdi oylarının düştüğü de çok açık. En son bir şey çıktı. İki gün önce yönelen şeyi bir tahmin yapmış. Milletvekili seçimlerinde daha doğrusu anket yapmış. Ona dayalı bir tahmin var. Kaçtığı çok anlamlı, makul yani. 31 Mart sonuçlarıyla çok uyumlu. CHP %34, AKP 31, DEM 9,4, MHP 8,3. Neyse böyle gidiyor. YRP %6. Şimdi birinci parti zaten şimdiden değiller. Önümüzdeki dönemde iyice uzaklaşacaklar büyük bir ihtimalle birinci parti olmaktan. O zaman bir yıl kala hadi tamam %20 enflasyona düştü. Şimdi gaza basmamız lazım. Seçim geliyor. Bir yıl içinde seçim yapacağız. Bu şey bir senaryo değil. Bu plan tabii ki AKP'yi iktidar yapmaz yeniden kesinlikle bu gidişat. Şimdi o zaman başka türlü düşünmeleri gerekecek. Şimdi burada işte iki tane galiba planları var. A planı diyelim, birine B planı. Öyle gözüküyor. Gelişmeler onu gösterdi. A planları, şimdi muhalefeti bir şekilde ikna edelim. CHP'yi ikna edemesek bile diğerlerini belki ikna ederiz. Anayasayı değiştirelim. Böylece hem bir kere tabii ki Recep Tayyip Erdoğan o zaman 2028'de tekrar aday olabilecek. İki, öyle bu değişikliklerle, bahaneyle başka şeyleri de değiştirelim. Şeyi örneğin bu seçim sisteminde oy birleştirmesini iptal etmişlerdi son seçimde. Ama bu sefer tekrar ihtiyaçları olacak buna. İptal etmişlerdi çünkü görmüşlerdi ki muhalefet partileri de ittifak yapabiliyor. Çünkü çok basit ittifak yapıp oy birleştirmesi yapmak. Bunu tekrar gündeme getirebilirler. Neden onu da yani hatırlatayım dinleyicilere. Çünkü oy birleştirmesinde Cumhuriyet Halk Partisi eğer başka partilerle ittifak yapmazsa ki bu olmayabilir bu son durumda AKP çok rahat MHP ile ittifak yapabilir, hatta belki YRP'yi de yeniden reform da alabilir, bilmiyorum. O zaman biliyorsunuz oylar birleştirildiği için ona göre milletvekili dağıtılıyor önce, sonra ittifak partileri kendi aralarında aldıkları oylara göre bu toplam ittifakın aldığı milletvekilini paylaşıyorlar, milletvekilliklerini. Bu durumda kesin birinci parti olur Cumhur İttifakı. 34, 31, hadi 30, 29 kaça düşerse düşsün. MHP 7-8 alacak. Yani birinci parti olurlar. Bunu neden yapmak isteyecekler? Çünkü parlamentoda velev ki Cumhurbaşkanlığında kazandı bir şekilde. Orada da şey peşinde malum, onu da ısrar edecek mi hala bilmiyorum. %50 artı bizden çok rahatsız. Bunu defalarda söyledi. AKP'nin sözcüleri de birkaç defa geçmişte de bunu dile getirdiler. Tek turlu yapalım. Birinci gelen çıksın. Kazansın. İki turdan çok rahatsızlar. 50 artı 1'e de artık ilk turda ulaşması imkansız. Şimdi onu da bu vesileyle değiştirmek isteyecekler anayasada. Şimdi bütün bunları nasıl paketleyip de CHP dışındaki partileri ikna edebilecekler? Doğrusu ben bunu göremiyorum. Yani bu mümkün görünmüyor. Ya da çok zayıf ihtimal. Çünkü diğerleri partiler de dediğimiz, onlar da parlamenter rejimle altına imza attılar. Malum altılı masa, başka bir anayasa taslağı hazırladılar. Bunu inkar mı edecekler hiç sanmam. Karşılığında üstelik ne verebilir ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı? Bu zor görünüyor bana. Dolayısıyla bir B planı da galiba var kafalarında. Bunu söylenmişti ama şimdi bakıyoruz birkaç sözcü bunu dile getirdi. Bir parlamenter rejimde olabilir demeye başladılar. Ya da en azından büyük bir ihtimalle işte Cumhurbaşkanlığı tamam halk gene seçmeye devam edecek ama yetkilerinin ciddi ölçüde kısıtlandığı bir başbakanın olduğu, ondan sonra parlamentonun tekrar yani bir parlamenter rejimin ne olduğunu artık biliyoruz, bunu zaman kaybetmeyelim. Böyle bir acaba şeye de razı olabilirler mi opsiyona? B planı dediğim bu. Başka çareleri kalmazsa olabilir. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi tamam belki yeterince güçlü tek adam olamazsın. Ama bu yolla AKP koalisyonla da olsa pekala iktidarda kalabilir. Alt tarafı Recep Tayyip Erdoğan da başbakan. Şimdi neden bu daha olası gözüküyor? Çünkü biraz önce söylediğim gibi anayasa değişikliğini daha kolay kabul ettirebilirler. Yeni bir anayasa diyorlar. O da aslında laf ola beri gele yeni anayasa. Bu anayasayı zaten uygulamıyorlar. Sivil ve demokratik anayasa yapacağız diyorlar. Sanki bu anayasa demokrasiyi bu anayasa engelliyor. Siz engelliyorsunuz işte. Yani dün olan bitenleri gördük tekrar.
Evet, tam da onu söyleyecektim. Yani tamamen Anayasa Mahkemesi'nin net, açık ve net kararına rağmen bunun tam yasal bir bakımdan tamamen hukuki olduğu, demokratik bir durum olduğunu söylemesine rağmen tam anlamıyla bir OHAL, olağanüstü hal durumu vardı İçişleri Bakanı'nın. Asla izin vermeyeceğiz demesi de bununla tuz biber eken bir şeydi. Yani Taksim'de işçi ve emekçi bayramının kutlanmasına asla izin vermeyeceğiz sözü, bu ne kadar demokratik parlamenter anayasanın olduğu bir durumda ne kadar geçerli olduğu konusunda büyük tereddüt yarattı yani.
Ya Allah aşkına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni dinlemiyor, Anayasa Mahkemesi'ni dinlemiyor. O orta MHP bu Anayasa Mahkemesi'ni yok edelim diyor, kaç defa dedi. Yani sen bunlarla sivil ve demokratik anayasa mı yapacaksın? Yani bu bir bence bahane. Baştan da söylediğim gibi bir önemli olan şeyin Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kere yeniden aday olabilmesi lazım. İki, bunun olabilmesi için anayasa değişikliği gerekecek. Tamam, yeni anayasa artık değiştirdiler kaç defa. Artık yeni bir değişiklik değil de bunu şimdi şey olarak satıyorlar. Yeni baştan sıfırdan anayasa yapalım. Peki yap. O zaman kimle yapacaksın? Parlamentoda çoğunluğun yok. Yeterli yani, referandum çoğunluğu 5'te 3'tür biliyorsunuz. En az 267 milletvekili lazım. Birilerini ikna edeceksin muhalefetten. İşte kim bunlar? CHP'nin bunu ikna olacağını hiç sanmam. İyi Parti büyük bir yenilgi aldı ama hala mecliste dünya kadar milletvekili var mı? Var. Şeyin var mı? Deva'nın geleceği var mı? Var. Şimdi bunlarla 267'yi bulursun ama bunlar da ne çıkarları var ki senin sisteminden? Nasıl? Hadi bu, telaffuz etmek istemiyorum bunu ama ya nasıl satın alacaksın? Nasıl ikna edeceksin? Bunlar parlamenter rejimi isterler çok doğal olarak. Yeniden Refah kesinlikle parlamenter rejimi ister. Evet. Zaten yok milletvekili ama yani şimdi büyük ihtimalle gelecek seçimlerde olacak, öyle gözüküyor. Şimdi bu durumda belki de onun için B planı da bence var kafasında. Acaba bu şeyden vazgeçsem ben, şimdi başka türlü ikna edemem bunları. Parlamenter rejim yapalım. Parlamenter rejimde çıkar ne? Ben hala şeye dönerim. Oy birleştirmesini, o çok kolay. Parlamentoda çoğunluğu var. Seçim kanunu değiştirir. Alt tarafı eskisine döner. Ben MHP ile gene oy birleştirmesi yapalım. Şimdi bunlar artık yapamaz muhalefet. Yapsa da İYİ Parti zaten çok zayıfladı. Yok olmak üzere. Şeyle yapamaz CHP. Yapmaya kalkarsa oy kaybeder. Demle yapmaya kalkarsa. Onun için ben gene birinci parti çıkarım böylece. Yani birinci parti dediğim AKP de birinci çıkar. En çok milletvekiline sahip olur da Cumhur İttifakı topla oylarını %30 artı 7 koy, %37 38. CHP ittifak yapmazsa Bilmiyorum. Yani %38'leri geçmesi mümkün değil. Bulması bile mümkün.
Peki Seyfettin, son bir soru. 2 dakikamız kaldı. Bitmesine bugünkü programın. Evet, 2 dakika. Son bir soru. Yani enflasyonu düşürme mümkün olabilir bu kadar yüksek olmasına rağmen oranın dedin. Ama bunun ağır bir bedeli olur dedin. Bu bedelin ne olduğuna ilişkin bir iki cümlede özetler misin lütfen?
Ya bedelin işte dediğim gibi, bir kere birincisi sosyal transferleri o kadar bonkör bir şekilde yapamayacaklar. Çok açık. Dolayısıyla yoksulluk artacak. Bu zaten yapamadılar, biliyorsunuz. Yani 31 Mart'ta Mehmet Şimşek izin vermedi. Bunu bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan da ikna etti, bu emeklilik şeyleri, biliyorsunuz.
Değil mi? Evet,
transferleri. Evet. İkincisi, işsizlik artacak. Çünkü %3 ile 4 arasında bir büyüme bekleniyor. Daha düşük bile olabilir diyenler var. Ama ben %3 ile 4 arasında kalabileceğini düşünüyorum. Ama bu işsizliği tekrardan yükselmesini engelleyemez. Çünkü yeterince istihdam yaratamazsın bu büyümeyle. İlave istihdam. İşsizlik artış demek, bu da yoksullaşma demek. Ve ayrıca tabii işsiz sayısı ne kadar artarsa o kadar ızdıraplı bir toplumla karşı karşıyasın. Gelirler politikasında bu enflasyon düşürülünceye kadar hakikaten şeyin arkasında dururlarsa, yılda bir defa asgari ücrete zam, hala enflasyon %40'larda diyelim ki Temmuz, Ağustos geçti, Eylül'e geldiğimizde işte %45 veya artık 40'ın biraz üstünde bir yıllık enflasyon var. Bir yıl sonra enflasyonu hadi düşürdü %30'a. Bu enflasyon değil mi Allah aşkına? Sen asgari ücrete yılda bir defa zam yaparsan zaten ne olacak? Gene eriyecek o asgari ücret. Bunlar hep yoksulluğun artacağı, geçim sıkıntılarının artacağını çok açık şeyleri, karineleri. Başka türlü mümkün değil. Dışarıdan da hani para gelip dağıtacak hali yok. Dolayısıyla böyle bir, bunu kendisi yarattı bu enflasyonu malum. Şimdi bu canavarı tekrar deliğine sokmak istiyor. Ama bunun bedeli o kadar ağır ki siyaseten bununla nasıl baş edeceğini bilmiyor. Özeti bu.
Bunu konuşmaya devam edeceğiz galiba.
Evet, devam edeceğiz. Tabii bakalım bu anayasa da ne söylüyorlar? Onu da söylemiyorlar ki, bu anayasada neyi beğenmiyorsun da yenisine koyacağım demokrasi
açısından. Büyük bir belirsizlik var. Peki Seyfettin, bitirdik programı. Çok teşekkür ederiz.
İyi yayınlar dilerim.
2 hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.